Üçüncü dalga Elvin Toffler, 8. kaset 2. yüz. Sayfa numarası 388. Bir yabancı modeli birinci dalga, ikinci dalga hatta bu bakımdan üçüncü dalga modelini taklit etmeyeceklerdir. Üçüncü dalganın gelişi bütün çabalarımıza yeni bir acı getirmiştir çünkü en zengin ülke gibi en yoksul ülkeye de yepyeni olanaklar sağlamıştır. Güneş, karides ve bilgisayar. Birinci ve üçüncü dalga uygarlıklarının yapısal özelliklerinin arasındaki benzerlikler akla önümüzdeki yıllarda içinde yaşanılan zamanın iyi olmasını sağlamak için geçmişin ve geleceğin ögelerini birleştirmemizin mümkün olduğu fikrini getirmektedir. Söz gelişi enerji sorununu ele alalım. Üçüncü dalga uygarlığına geçmekte olan toplumlarda enerji bunalımı ile ilgili olarak bir sürü söz söyleniyor da birinci dalga toplumlarının da kendilerine özgü bir enerji sorunu olduğu unutuluyor. Bunlar çok aşağı bir düzeyden başladıklarına göre ne tür bir enerji sistemi oluşturmalıdırlar? Kuşkusuz ikinci dalga tipi fosil yakıtına dayalı büyük merkezi elektrik santrallerine ihtiyaçları olacaktır. Fakat Hintli bilgin Amulya Kumar Reddy'nin gösterdiği gibi bu toplumların çoğunda kentler için kurulmuş merkezi depolama sistemlerine değil, kırsal kesimde merkezi olmayan enerjiye ihtiyaç vardır. Hindistan'da topraksız köylü ailelerinin yemek pişirmek ve ısınmak için yakacak odun bulmaya günde aşağı yukarı 6 saat ayırmaları gerekmektedir. Bir başka yerde 4 ile 6 saat kuyudan su getirmek için bir o kadar sürede davarı otlatmak için gerekmektedir. Böyle bir aile işçi kullanamadığı ve işçiden tasarruf sağlayacak aletler alamadığından bu işler için en azından 3 çocuk ayırmak zorundadır. Bu yüzden Reddy, kırsal kesime sağlanacak enerjinin doğum kontrolü bakımından da çok yararlı olacağını söyler. Reddy, kırsal kesimin enerji ihtiyacını incelemiş ve bir köyün gereksinimlerinin köyden çıkan hayvan ve insan pisliklerini kullanan ufak bir biyogaz sitesiyle karşılanabileceği sonucuna varmıştır. Bu türden birkaç bin ünitenin birkaç büyük merkezi tesisten çok daha yararlı, daha ekonomik ve çevre açısından çok daha başarılı olacağını göstermiştir. Bangladeş'ten Fiji'ye kadar birçok ülkede yürütülen biyogaz araştırma ve tesis programlarının gerisinde yatan düşünce de budur. Hindistan'da bu türden halen işlemekte olan 12 bin tesis vardır ve hedef 100 bine ulaşmaktır. Çin Sezyuan'da aile boyu 200 bin biyogaz tesisi kurmayı planlamaktadır. Kore'de 29.450 tesis işlemektedir ve 1985 yılına kadar bu sayının 55 bine varmasına çalışılmaktadır. New Delhi'nin hemen dışında ünlü fütürist yazar ve iş adamı Jagdish Kapoor, 10 dönümlük kurak ve son derece verimsiz toprağı biyogaz tesisiyle dünyaca ünlü bir model güneş çiftliği haline getirmiştir. Çiftlik, Kapoor'un ailesini ve çalıştırdığı insanları geçindirmeye yetecek kadar tahıl, yemiş ve zerzevat ve ayrıca pazarda karla satmak üzere tonlarca yiyecek yetiştirmektedir. Bu arada Hint Teknoloji Enstitüsü evlere ışık sağlayacak, su tulumbalarını işletecek ve köyün televizyon ve radyolarını çalıştıracak enerjiyi sağlamak üzere köy tipi 10 kW'lık bir güneş enerjisi tesisi geliştirmiştir. Madras'ta yetkililer güneş enerjisiyle çalışan bir tuz arındırma tesisi kurmuşlardır. New Delhi yakınlarında Central Electronics, sergileme amacıyla elektrik üretiminde fotovoltaik güneş bataryası kullanan bir ev kurmuştur. İsrail'de moleküler biyoloji bilgini Haim Aviv, Sina'da Mısırlılarla İsraillilerin ortaklaşa gerçekleştirmesini öngördüğü bir tarım sanayi projesi önermektedir. Mısır'dan gelen su ve İsraillilerin sulama teknolojisinin birlikte kullanılmasıyla şeker kamışı veya tapyoka yetiştirip bunlardan da otomobillerde kullanılmak üzere etanol üretmek mümkün olacaktır. Bu projede şeker kamışı yan ürünleriyle davar beslenmesi, selüloz artıklarını kullanacak bir kağıt fabrikası kurulması da öngörülmekte ve böylece bütünleşmiş bir ekolojik devrenin tamamlanması düşünülmektedir. Aviv, buna benzer projelerin Afrika'nın bazı yerlerinde Güney Asya'da ve Güney Amerika'da kurulabileceğini söylemektedir. İkinci dalga uygarlığının çöküşünün bir bölümü olan enerji bunalımı, dünyanın daha yoksul bölgelerinde büyük çaplı merkezi ya da merkezilikten kaçınan enerji üretim şekilleriyle ilgili birçok yeni fikirlerin doğmasına neden olmuştur. Birinci dalga ve üçüncü dalga toplumlarının karşılaştığı sorunlar arasında birçok paralellik vardır. Bu uygarlıklar artık ikinci dalga çağı için hazırlanmış enerji sistemlerine güvenemezler. Ya tarım? Bu konuda da üçüncü dalga bizi alışılmamış yönlere götürmektedir. Arizona'daki çevre araştırmaları laboratuvarında seralarda salatalık ve yeşil salata ile bir arada uzun teknelerde karides de yetiştirilmektedir. Karideslerin artıkları zerzevatı gübrelemek için yeniden devreye sokulmaktadır. Vermont'ta araştırmacılar aynı şekilde pisi balığı, alabalık ve zerzevat yetiştirmektedirler. Balıkların bulunduğu tanktaki su, gündüzleri güneş ışığını toplayıp akşam salıvermekle ısının düşmesini önlemektedir. Burada da balık artıklarını, zerzevatları gübrelemekte kullanılmaktadır. Massachusetts'te New Alchemy Enstitüsü'nde balıkların bulunduğu tankların üzerinde tavuk yetiştirilmektedir. Tavuk pislikleri deniz yosunlarını, algaları gübrelemekte kullanılmakta, onları da balıklar yemektedir. Bunlar, besin üretimi ve besin işleme alanlarında geliştirilen sayısız yeniliklerden sadece 3 örnektir. Bu yeniliklerin bazıları bugünün birinci dalga toplumlarını çok ilgilendirir. Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Gelecekle İlgili Araştırmalar Merkezi'nde CPR, dünya besin durumunun önümüzdeki 20 yıl içinde eğilimleriyle ilgili tahminler birçok önemli gelişmenin suni gübre ihtiyacını arttırmak şöyle dursun azaltacağını göstermektedir. CPR çalışmalarına göre 1996 yılına gelindiğinde nitrojenli gübre ihtiyacının %15 oranında azaltacak olan kontrollü olarak serbest bırakılmış ucuz gübreler elde edeceğiz. Rapor, sulanmayan topraklarda çok verimli olan yeni tahıl çeşitlerinin geliştirilmesine hemen hemen kesin diye bakmaktadır. Bu yeni türler sayesinde verimin %25 ile 50 artacağı sanılmaktadır. Yel değirmenli kuyular ve yük hayvanlarıyla su dağıtımına dayanan damla damla sulama sistemlerinin verimi önemli ölçüde artırabileceği ve hasat miktarları arasında yıldan yıla fark olmasını önleyebileceği ileri sürülmüştür. Sonra hayvanlara verilen fakat çok az suya ihtiyaç gösterdiğinden kurak bölgelerin davar besleme olanaklarını bir misli artırabilecek bir ottan, besleme kombinasyonlarının daha iyi anlaşılması sayesinde tropikal bölgelerde tahıl dışı bitkilerin veriminde %31 artıştan, haşere kontrol alanında ürüne verilen zararın büyük ölçüde azalmasını sağlayacak büyük buluşlardan, yeni, düşük maliyetli su pompalama yöntemlerinden çeçe sineğini kontrol altına almak ve bu yolla geniş alanları hayvancılığa açmaktan ve daha bir sürü gelişmeden söz etmektedir. Daha uzun bir zaman dilimi içinde düşünülürse insanın aklına enerji çiftliği yani enerji üretmede kullanılacak ürünün yetiştirilmesi gelebilir. En sonunda iklim değiştirme yöntemlerinin bilgisayar ve uydu aracılığıyla kontrol yöntemlerinin ve genetiğin birleşerek dünyanın besin durumuna yepyeni bir şekil verdiğini görebiliriz. Bugün bu olanaklar aç bir köylünün karnını doyurmayabilir ama birinci dalga devletleri uzun dönemli tarım planlamalarında bunlara da yer vermeli ve çapayla bilgisayarı bir araya getirmenin yollarını aramalıdırlar. Üçüncü dalga uygarlığına geçişle ilgili yeni teknolojiler yeni olanaklar da getirirler. Fütürist John McHale ve karısı ve meslektaşı Magda Cordell, İnsanın Temel İhtiyaçları adlı o güzel kitaplarında ileri biyoteknolojinin birinci dalga toplumlarına çok ağır şeyler vaat ettiği sonucuna varmışlardır. Bu teknolojiler içine deniz çiftçiliğinden haşeratın ve diğer organizmaların üretim işinde kullanılmasına, mikroorganizmalar aracılığıyla selüloz artıklarının ete dönüştürülmesine, Ephorbia gibi bitkilerin sülfürsüz yakıt haline getirilmesine kadar her şey girer. Yeşil ilaç, yani hiç bilinmeyen ya da az yararlanılan bitkilerden elde edilen ilaçlar da birinci dalga ülkelerine birçok olanak getirir. Başka alanlardaki gelişmeler de geleneksel kalkınma kavramından kuş kullanılmasını gerektirir. Birçok birinci dalga ülkesinin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri işsizlik ve gizli işsizliktir. Bu, birinci dalga ve ikinci dalga savunucuları arasında dünya çapında bir tartışma konusu olmuştur. Taraflardan biri, kitle üretimi yapan endüstrilerin yeterince işçi kullanmadığını ve kalkınmada daha çok işçi, daha az sermaye ve enerji kullanan, teknoloji bakımından daha ilkel, küçük çapta fabrikalara ağırlık verebilmesini savunmaktadır. Karşı tarafsa teknoloji alanında en ileri ülkelerde yavaş yavaş saf dışı edilen çelik, otomotiv, ayakkabı, dokuma ve benzeri sanayilerin alınmasını savunmaktadır. Ancak hemen ikinci dalga türü bir çelik tesisi kurmaya kalkmak, belki at arabalarında kullanılacak kamçılar için bir fabrika kurmaya benzer. Böyle bir tesisi kurmanın stratejik ve bunun gibi nedenleri olabilir ancak çok daha kuvvetli, çok daha sert ve alüminyumdan çok daha hafif maddelerin, çelik kadar güçlü, saydam maddelerin, su boruları yapmak için güçlendirilmiş plastik bir harcın geliştirilmesi halinde bu kadar çok çelik üretme kapasitesi kısa zamanda fazla olmaz mı? Hintli bilgin M.S. Iyengar'a göre böyle gelişmeler çelik ve alüminyum üretiminin tek boyut üzerine olan artışını gereksiz kılabilir. Yoksul ülkelerin çelik üretmek için borç arayacaklarına ya da yabancı sermayeden medet umacaklarına kendilerini bu yeni tür malzemeler için hazırlamaları belki de daha iyi olur. Üçüncü dalga çok daha yakın dönemli olanakları da birlikte getirmektedir. İsveç'te Lund Üniversitesi Araştırma Politikası Programı'ndan Ward Morehouse, yoksul ülkeler artık birinci dalganın küçük çapta endüstrilerini ve ikinci dalganın merkezileştirilmiş, büyük çapta üretim yapan sanayilerini unutup çabalarını yeni yeni ortaya çıkaran üçüncü dalganın temel endüstrisi olan mikroelektronik üzerinde yoğunlaştırmalıdırlar demektedir. Morehouse, az üretim yapan, emekçi yoğun teknoloji yoksul ülkeler için bir tuzak olabilir diye yazıyor. Yaptıkları yatırımdan mümkün olduğu kadar çok ürün almanın, sermaye sıkıntısı çeken, kalkınma halindeki yoksul ülkeler için çok daha yararlı olduğu iddia edilmektedir. Bundan da önemlisi, üçüncü dalga teknolojisi ile şimdiki sosyal düzenlenme arasındaki uyumdur. Bunun için Morehouse, mikroelektronikteki çeşitlilik sayesinde kalkınan ülkelerin bir temel teknolojiyi alıp onu kendi sosyal gereksinimlerine ve ellerindeki ham maddelere uydurmaları daha kolaydır. Mikroelektronik teknoloji, üretimin merkeziyetçilikten kurtulmasına da elverişlidir demektedir. Bu, büyük kentlerdeki nüfus baskısını azaltır ve ulaşım maliyetini de düşürür. Sonra en iyisi bu tür üretimin çok az enerjiye ihtiyaç göstermesidir. Ayrıca piyasa o denli çabuk büyümekte ve rekabet o kadar çoktur ki, zengin ülkeler bu endüstriyi tekerlerinde tutmak isteseler bile bunu becerebilecekleri şüphelidir. Üçüncü dalganın en ileri sanayilerinin yoksul ülkelerin gereksinimlerine çok uyduğunu belirten yalnızca Morehouse değildir. Stanford Üniversitesi Entegre Devre Laboratuvarı Müdür Yardımcısı Roger Mellon şöyle demektedir. Endüstri üretime katılmak üzere herkesi kentlere getirdi. Şimdi fabrikaları ve çalışanları yeniden kırlara götürüyoruz. Çin dahil birçok ülkeye 17. yüzyılın tarım ekonomisinden ayrılmamıştır. Şimdi bunların yeni üretim tekniklerini bütün nüfusu yerinden oynatmadan benimseyebilecekleri anlaşılmaktadır. Eğer bu doğruysa, 3. dalga açlığa, yokluğa karşı açılan savaşta yeni bir teknolojik strateji getirmektedir. 3. dalga ulaşım ve haberleşmeye de yeni bir açı getirmektedir. Sanayi devrimi sırasında yollar, sosyal, politik ve ekonomik gelişme için vazgeçilmez bir koşuldu. Bugün, önce bulunması şart olan elektronik haberleşme sistemidir. Bir zamanlar haberleşmenin ekonomik gelişmenin bir ürünü olduğu sanılırdı. Bir araştırma firması olan Arthur D. Liddell'ın başkanı John McGee, "Bu artık modası geçmiş bir tezdir, telekomünikasyon sonuç olmaktan çok bir şarttır." demektedir. Bugün haberleşme maliyetinin hızla düşmesi, önceleri ulaşıma ait olan birçok işlemin haberleşmeye aktarılması fikrini akla getirmektedir. Uzun dönemde ileri bir haberleşme ağı tesis etmek, maliyeti çok yüksek olan yol ve sokak yapımından daha ekonomik, daha alverişli olabilir ve daha çok enerji tasarrufu sağlayabilir. Kuşkusuz, karayolu ulaşımına gereksinme vardır ancak üretim merkeziyetçilikten uzaklaştıkça, köyleri birbirinden, kentlerden ve dünyadan ayırmadan ulaşım maliyeti asgariye indirilebilir. Birinci dalga ülke liderlerinin haberleşmenin önemini gittikçe daha çok kavramakta oldukları, dünya elektronik spektrumun yeni bir dağıtıma tabi tutulması için verdikleri kavgadan bellidir. İkinci dalganın büyük devletleri telekomünikasyonu daha önce gerçekleştirdikleri için var olan frekansları ellerine geçirmiş bulunmaktadırlar. Yalnız Amerika ve SSCB var olan kısa dalga spektrumunun %25'ini kullanmaktadırlar. Oysa bu da okyanusun tabanı gibi, hava gibi yalnız küçük bir azınlığa değil, herkese aittir. Birinci dalga ülkelerinin çoğu spektrumun çok sınırlı bir kaynak olduğunda ısrar etmekte ve bugün ellerinde yararlanmalarını sağlayacak teknik imkanlar olmasa bile bir bölümünün kendilerine ayrılmasını, yeni bir dünya haberleşme düzeninin kurulmasını istemektedirler. Ama daha çok kendi iç bünyelerinde önemli bir sorunla karşılaşıyorlar. Zaten sınırlı olan kaynaklarını haberleşme ile ulaşım arasında nasıl bölecekler? Bu, teknik bakımdan daha ileri ulusların da karşılaştıkları bir sorundur. Belki birinci dalga ülkelerinin az masraflı yer istasyonları, kibbutz büyüklüğünde bilgisayarlı sulama sistemleri, köyde kullanılmak üzere yapılmış çok ucuz bilgisayar terminalleri ve ev endüstrisi sayesinde ikinci dalga ülkelerinin yüklendikleri ağır masraflı ulaşım sistemlerinden kurtulabilmeleri mümkündür. Kısa bir süre önce Başkan Suharto, Endonezya'nın her tarafını birbirine bağlayacak uydulu bir haberleşme sistemini başlattı. O, bu hareketiyle 3. dalganın gelişmek isteyen ülkelere sağladığı olanakların bir simgesini vermiştir. Enerji, tarım, teknoloji ve haberleşme alanındaki bu gelişmeler, gelecekle geçmişi 1. ile 3. dalgaları birleştiren yepyeni toplum düzenlerinin kurulabileceğini akla getirmektedir. Jagdish Kapoor şöyle yazmıştır. İnsanoğlunun emrinde olan en ileri bilim ve teknolojiyle Gandhi'nin Yeşil Ovalar Köy Cumhuriyetleri ideali arasında bir denge bulmak gerekmektedir. Kapoor'a göre böyle bir uzlaşma toplumun simgeleriyle, değerleriyle, eğitim sistemleriyle, enerji kaynaklarının akışıyla, bilimsel ve teknolojik araştırmalarıyla bir bütün olarak değişmesini gerektirmektedir. Sorunu uzun dönemli olarak ele alan birçok bilgin bu değişikliklerin başladığını ve bizi Gandhi'li ve uzay gemili bir geleceğe doğru götürdüğünü söylemektedirler. İşsizlik ne olacak? Üçüncü dalga bizi bu duruma da yepyeni bir açıdan bakmaya itmektedir. Bir sürü ülkede milyonlarca işsiz bulunmaktadır. Bu ülkelerde işsizliği sıfıra indirmek mümkün olabilir mi? Bu işsizliği ortadan kaldırmak için nasıl bir politika izlenmelidir? Acaba işsizlik kavramının kendisi bir ikinci dalga kavramı mıdır? Dünya Bankası'ndan Paul Stratton, sorun işsizlik değildir demektedir. Sorun, özellikle kırsal kesimdeki yoksul halkın yaptığı para getirmeyen verimsiz işlerdir. Bugün varlıklı ülkelerde evde tüketmek için üretimin artması üçüncü dalgaya özgü göz alıcı bir olgudur ve bizi ikinci dalga ekonomistlerinin temel öncüllerini, amaçlarını kuşkuyla karşılamaya iter. Belki de ekonomik faaliyetlerin çoğunu A sektöründen B sektörüne aktaran sanayi devrimini taklit etmek bir hatadır. Belki de evde tüketmek için üretim geçmişin bir kalıntısı değil, olumlu bir yöntemdir. Belki insanların çoğunun yarım gün çalışmaya ve geri kalan zamanını verimli kullanması için akıllı politikalara ihtiyacı vardır. Gerçekten de bu iki tür ekonomik faaliyetin akıllı bir şekilde birbirine bağlanması, belki de milyonlarca insanın hayatta kalmasını sağlayacak bir adımdır. Uygulamada bu, tüketim için üretim yapılabilmesine olanak verecek araçların sağlanması demektir. Şu anda varlıklı ülkelerin yaptığı da budur. Varlıklı ülkelerde piyasa tüketim için üretim yapacak olanın kullanacağı, çamaşır makinesinden tutun, matkaba, akü kontrol aletlerine kadar çeşitli aygıtları sağlamak suretiyle bu iki sektörün birbirine bağlanmasına çalışmaktadır. Sefaletin hüküm sürdüğü yoksul ülkelerde herhalde çamaşır makinesinden söz edilemez ama bunun yerine ora halkının ihtiyaç duyduğu bir başka araç yok mudur? Fransız Yona Friedman, yeryüzündeki yoksulların iş değil, yiyecek ve çatı aradıklarını söyler. İş sadece bu amaca doğru götüren bir araçtır. Genellikle insan kendi yiyeceğini üretip kendi çatısını çalabilir. UNESCO için hazırlanmış bir yazısında kendisi de bir mimar olan Friedman, hükümetlerin imar yasalarını ve toprakla ilgili hukuku biraz daha rahatlatarak insanların bu yönde çalışmasını teşvik etmesi gerektiğini iddia etmektedir. Bugünkü yasalar gecekonduculara kendi evlerini yapmayı ya da düzeltmeyi güçleştirmektedir. Friedman, devletlerin bu engelleri kaldırarak güç bulunan malzemeyi sağlayarak, hatta mümkünse suyu ve elektriği götürerek altyapıyı geliştirmek suretiyle bu insanlara yardımcı olmasını ısrarla istemektedir. Friedman ve onun gibi düşünenler aslında bireyin tüketmek için daha ustaca üretim yapmasını sağlamanın, gayri safi milli hasılayla ölçülen üretim kadar önemli olduğunu söylemektedirler. Tüketmek için üretenlerin verimliliğini arttırmak amacıyla hükümetlerin bilimsel ve teknolojik araştırmaları bu konuya yöneltmesi gerekmektedir. Ancak daha bugünden öyle pek fazla para harcamadan basit el aletleri, semt atölyeleri, eğitim görmüş ustalar ve öğretmenler, basit haberleşme olanakları, mümkün olan yerlerde elektrik jeneratörleri, kendi evini yapanlara manevi destek sağlayacak propagandayla yardım sağlanabilir. Ne yazık ki ikinci dalga propagandası dünyanın en uzak köşesinde oturan en yoksul insanlara bile kendi ürettiklerinin fabrika işi sıra malından daha kötü olacağı inancını yaymıştır. Halka kendi ürettiklerini küçümsemeyi ve fabrika üretimi şeylerin peşine düşmeyi öğreteceğine hükümet en güzel, en akıllıca evi ya da başka eşyaları yapanları ödüllendirmelidir. Dünyanın en zengin ülkelerinde bile tüketim için üretime gittikçe daha çok önem verildiğini öğrenmek, yoksul halkların bu tutumlarını değiştirmesine yardımcı olabilir. Nasıl bir eğitim? Üçüncü dalga ekonomik veya teknolojik olmayan konulara da büyük önem verir. Örneğin eğitime yeni bir açıdan bakmanızı sağlar. Tamam, eğitim önemlidir ama nasıl bir eğitim? Sömürgecilerin Afrika, Hindistan'a ve birinci dalga dünyasının öbür yerlerine getirdikleri eğitim ya fabrika usulü ya da kendilerinin seçkinler için kurmuş oldukları türde okullara dayanmaktaydı. Bugün bu tür okullar her yerde tartışma konusu olmaktadır. Üçüncü dalga eğitiminin sınıfta sağlanmasının şart olmadığını söylemekle ikinci dalgaya karşı çıkmaktadır. Bugün eğitimi emekle, siyasal mücadeleyle, topluma hizmetle hatta oyunla birleştirebilmek zorundayız. Eğitim konusundaki bütün temel düşüncelerimizin bir kere daha elden geçmesi gerekmektedir. Okuryazarlık bir amaç olabilir mi? Peki okuryazarlık ne demektir? Ünlü antropolog Sir Edmund Leach, okumanın yazmadan daha kolay ve daha yararlı olduğunu ve herkesin yazma öğrenmesinin şart olmadığını iddia etmiştir. Marshall McLuhan, birinci dalga toplumlarındakine benzeyen sözlü kültüre dönülmesinden söz etmektedir. Tarım araçlarının içine yerleştirilecek düğme büyüklüğündeki teypler, kasetler, okuma yazma bilmeyen köylülere sözle neler yapılabileceğini öğretebilir. Bu durumda okuryazarlığın işe yaramasını bile yeniden tartışılması gerekir. Son olarak, üçüncü dalga bizi bazı ikinci dalga inançlarına da eleştirici bir gözle bakmaya zorlar. Gayretlilik de bunlardan biridir. Büyük bir olasılıkla iyi beslenme sayesinde milyonlarca çocuğun hem zeka düzeyi yükselecek hem de onların gayretli, atılgan kimseler olması sağlanacaktır. Çok defa ikinci dalga insanları Hindistan gibi ülkelerde yaşayanların pasifliğinden, gayretli olmayışından yakınırlar. İyi beslenmemenin, bağırsakta yerleşmiş parazitlerin, iklimin ve siyasal baskının neden olduğu gayretsizliği bir yana bıraksak bile, bugün gayretsizlik gibi görünen hareketsizliğin bir bölümü çok uzak bir gelecekte daha iyi yaşama umuduna bağlanarak, bugün elde olanların yani yuvanın, ailenin ve yaşam tarzının feda edilmesine razı olmamakla açıklanamaz mı? Kalkınma, yabancı bir kültürün gelip bugünkünün üzerine çöreklenmesi anlamına geldiği ve fiili düzelmeler insanın erişemeyeceği kadar ileri bir tarihte kaldığı sürece insanın bugünkü koşullara dört elle sarılması son derece makul bir davranıştır. Üçüncü dalga uygarlığının birçok özelliğinin birinci dalga uygarlığınınkilerle uyum halinde olduğundan getireceği değişiklikler bir daha az sarsıcı, daha az acılı, daha az dağıtıcı olması ihtimali vardı. Bu yüzden belki de bugün gayretsizlik dediğimiz şeyin kökünü kurutması mümkün olabilir. Böylece üçüncü dalga sadece enerji, teknoloji, tarım ve ekonomi alanında değil, bireyin kafasında ve davranışlarında da birçok değişikliğin olmasını sağlayabilecektir. Başlama çizgisi. Yeni yeni belirlenmeye başlayan üçüncü dalga uygarlığı örnek olarak alınacak hazır bir modeli de birlikte getirmiyor. Zaten bu uygarlığın kendisi henüz tam olarak şekillenmiş değildir. Sadece o, yoksul olduğu gibi varlıklıya da yeni yeni olanaklar getirmektedir. Çünkü birinci dalga dünyasının kusurlarının, zaaflarının değil, güçlü yanlarının üzerinde durmaktadır. Üçüncü dalga ölçülerine göre ölçüldüğü zaman bu uygarlığın çok iyi bazı yanları vardır. Bu iki uygarlığın arasındaki benzerlikler ve yakınlıklar, önümüzdeki yıllarda gezegenimizin fakiri ile zengini arasındaki ilişkileri düşünüş şeklimizle de değişiklikler yapacaktır. Bugün, zengini de yoksulu da geleceğe yönelen bir yarışın başlama çizgisi üzerinde yerini almış bulunmaktadır. Sonuç 22. Bölüm Yeni Psikosfer. Yeni bir uygarlık doğuyor. Peki bizim bunun içindeki yerimiz ne? Bugünün teknolojik değişiklikleri ve toplumsal ayaklanmaları dostluğun, sevginin, bağlılığın, ilginin sonu demek değil mi? Yarının elektronik harikaları, insanlar arası ilişkileri bugünkünden daha boş ve anlamsız bir hale getirmeyecek mi? Bunlar sorulması haklı olan sorulardır, mantıksal bir takım korkulardan kaynaklanmaktadırlar. Ancak fazla saf bir bürokrat bunları elinin tersiyle bir kenara iter. Çünkü çevremize bakacak olursak psikolojik çöküntünün çok yaygın olduğunu görürüz. Sanki ortak psikosferimizde bir bomba patlamıştır. İkinci dalganın teknosferi, enfosferi, sosyosferiyle birlikte psikosferinin çöktüğünü görüyoruz. Bütün varlıklı ülkelerde hemen hemen hep bir ağızdan alkolizmin gençler arasında intiharı, psikolojik çöküntüyü ve suçları arttırdığından yakınılır. Amerika'da hastanelerde acil servis koğuşları, uyuşturucu madde kullananlar, arabayla hız yapma meraklıları tarafından doldurulmaktadır. Her yerde sosyal yardım ve ruh sağlığı endüstrileri harıl harıl faaliyettedir. Washington'da başkanın ruh sağlığı komisyonu Amerika'da her 4 kişiden birinin çok ciddi gerilim altında bulunduğunu açıklamaktadır. Bir başka psikolog, Amerika'da içinde ruhsal rahatsızlık geçiren bir kimsenin olmadığı bir ailenin bulunmadığını, gelecek konusunda kaygılı, kararsız, şaşkın Amerikan toplumunda ruh hastalıklarının durmadan artmakta olduğunu söylemektedir. Yarım yamalak tanımlamaların, güvenilir cinsten olmayan istatistiklerin bu gibi genellemelerin kuşkuyla karşılanmasını gerektirdiği doğrudur. Daha eski tür toplumların durumlarının ruh sağlığı bakımından öyle pek de ahım şahım olmadığı da doğrudur. Ancak bugünkü toplumun aksayan bir yanı olduğu kesindir. Günlük yaşam büyük bir gerilim içinde geçmektedir. Metrolardaki, benzin kuyruklarındaki dalaşmalar, hırlaşmalar sinirlerin çok yaygın olduğunu, herkesin dokunsan parlayacak hale geldiğini göstermektedir. Sonra antisosyal davranışları basın tarafından çok defa övülerek anlatılan ve görünüşe göre sayıları gittikçe artan kaçıklar, sapıklar da insanları şaşırtmaktadır. hiç olmazsa batıda deliliğin tehlikeli bir şekilde romantikleştirildiğini, tımarhanede yatanların övüldüğünü görüyoruz. En çok satan kitaplarda deliliğin bir mitos olduğu söylenmekte, Berkeley'de deliliğin, dehanın ve azizliğin aynı aleme mensup olduklarını ve hepsine aynı adım verilmesini, aynı derecede saygınlık tanınmasını savunmak amacıyla bir edebiyat dergisi çıkarılmaktadır. Bu arada milyonlarca insan da kendi kişiliklerini bulmak için ya da kişiliklerinin bütünün içinde yerini almasını, anında samimi ilişkiler kurulmasını sağlamak için sihirli tedavi yöntemleri aramaktadırlar. 1970'lerin sonlarına doğru içinde biraz doğu dinlerinden, biraz psikanalizden alınmış bazı ögeler bulunan cinsel ilişki alanında bazı deneyimlere yer veren ve sözde insanların içinde gizli olan olanakları çıkaracak bir akım, Kaliforniya'dan doğuya doğru yayılarak ülkenin çeşitli yerlerinde 8000 çeşit terapi, tedavi şekli, ekolü serpiştirmiştir. İnsanların içinde gizli olan olanakları geliştirmeyi vaat ederek bir tür endüstri haline gelen bu akımdan daha önemlisi halka İncil'i yeniden yayma akımıdır. Sırasında büyük radyo ve televizyon istasyonlarından da yararlanan bu akım halkın daha yoksul ve daha az okumuş kesimine hitap etmektedir. Gezici din adamlarının peşine takılmış gibi bu insanlar mahvolmaya mahkum bir toplumda kurtuluşa kavuşmak için birbiriyle yarışırlar. Bu huzursuzluğa teknolojinin yaygın olduğu ülkelerin her birinde aynı ölçüde rastlanılmaz. Bu nedenle kitabın Amerika dışındaki okuyucuları bunları okuyunca belki omuz silkecek ve bunun Amerikalılara özgü garip davranışlarından biri olduğunu düşüneceklerdir. Bu yanlış düşüncedir. Bu olguya daha çok Amerika'da ve Amerika'nın içinde de Kaliforniya'da rastlanılması, buralarda üçüncü dalganın etkisinin diğer yerlerden daha önce hissedilmiş olmasındandır. Gerçekten de yalnız Amerika'da değil birçok toplulukta bu paranoya salgınına rastlanmaktadır. Roma'da, Torino'da, Paris'te, bir zamanların o sakin Londra'sında terör anarşi kol gezmektedir. Chicago'da yaşlılar gece sokağa çıkamamakta, New York'ta okullarda, metrolarda şiddet hareketlerinden geçirmemektedir. Yine Kaliforniya'da bir dergi okuyucularına silah kullanma kursları açmakta, hırsızlara karşı alarm zilleri, bilgisayarlı güvenlik sistemleri vermektedir. Havada bir kokuşmuşluk var. Bu can çekişen ikinci dalga uygarlığının kokuşmuşluğudur. Yalnızlık. Yarının uygarlığı için doyurucu bir duygusal yaşam ve sağlıklı bir psikosfer yaratabilmek için bireyin üç şeye, bir topluluğa, bir yapıya ve bir anlama gereksinmesi olduğunu anlamalıyız. İkinci dalga uygarlığının çöküşünün bu üçünü nasıl yıktığını anlamak, kendimiz ve çocuklarımız için psikolojik bakımdan sağlıklı bir ortamı nasıl kurmamız gerektiğini bize gösterir. Her şeyden önce doğru dürüst bir toplumun bir topluluk, bir birlik duygusu yaratması gerekir. Topluluk yalnızlığı yok eder. İnsana bir yeri, yurdu olduğu duygusunu verir. Oysa bugün bütün sanayi toplumlarında bu topluluğun dayanağı olan kurumlar yıkılmaktadır. Sonuç, yalnızlık duygusunun yaygınlaşmasıdır. Los Angeles'tan Leningrad'a kadar gençler, mutlu olmayan evliler, yalnız kalmış ana ya da babalar, sıradan işçiler, yaşlılar hep yalnızlıktan yakınmaktadırlar. Ana babalar çocuklarının onları görmeye gelemeyecek, hatta telefon edemeyecek kadar meşgul olduğunu itiraf etmektedirler. Barlarda, şurada burada tanışmayan insanlar birbirlerine ancak çok yakınlarına söyleyebilecekleri konularda açıklamalarda bulunmaktadırlar. Evli olmayanlar kulübü ya da disco gibi yerler, umudunu yitirmiş dullar için et pazarı gibi iş görmektedir. Yalnızlık hatta ekonomide de göz önünde tutulması gereken bir etken. Yukarı orta sınıfa mensup kaç ev kadını yalnızlıktan kurtulmak, daha sağlıklı yaşayabilmek için o konforlu evi bırakıp iş aramaya koyulmuştur. Boş bir evin sessizliğini yok edebilmek için kedi, köpek, kuş gibi kim bilir kaç hayvan satın alınmaktadır. Turizm ve eğlence endüstrisi de bu yalnızlık duygusundan çok yararlanmaktadır. Tabii yalnızlığın acısı ilk kez şimdi duyulmamaktadır. Onun bugünkü yeniliği yaygın oluşudur. Yalnızlık çelişkili bir söz ama herkesin ortak duygusu olacak kadar yaygınlaşmıştır. Ancak bir topluluğun olabilmesi için doyurucu duygusal bağların bulunması yetmez. Bireyler arasında bağlılık ilişkilerine ve bunların örgütlenmesine de ihtiyaç vardır. Bugün milyonlarca insan, yalnız eşin, dostun, arkadaşın yokluğunu değil, bir parçası oldukları kuruluşların yokluğunu da hissetmektedirler. Kendisine saygı, sevgi, bağlılık duyulacak kuruluşların özlemini çekiyorlar. Örnek olarak şirketi alalım. şirketlerin büyümesiyle kişisel ilişkilere yer verilmemesiyle ve birbiriyle ilgisi olmayan çeşitli faaliyetlere girişmesiyle orada çalışanlar, ortak bir davanın, ortak bir mücadelenin adamı olmak duygusundan yoksun kalmışlardır. Bir topluluk duygusu kalmamıştır. Kuruma bağlılık sözünün bile çağ dışı kalmış bir yanı vardır. Hatta çoğu insan şirkete bağlılığı kendisine ihanet sayar. Hala işçilerine yaşam boyu çalışma imkanı veren ve baba ocağı havasını koruyan Japon şirketlerinin dışındaki kuruluşlarda iş ilişkileri gittikçe daha çok gecicileşmek ve duygusal bakımdan doyurucu olmaktan uzaklaşmaktadır. Yıllık geziler, şirkete ait bir spor takımı kurmak, yıl sonu partisi vermek gibi yollardan kuruma sosyal bir boyut kazandırmaya çalışan şirketlerde bile iş başındaki ilişkiler çok yüzeyseldir. Bu türden nedenlerle pek az insan bugün kendisinden başka herhangi bir şeye bağlılık duymaktadır. Zaman zaman çıkan bunalımlar, zor günler ayaklanmalar sırasında bu katılma ve kaynaşma duygusu duyulmaktadır. 1960 yıllarındaki büyük öğrenci hareketleri sırasında bu duygu yaşanmıştı. Bugün de antinükleer gösterilerde aynı duyguya rastlanmaktadır ancak bunlar geçici olaylardır. Yalnızlık belasının bir belirtisi sosyal farklılaşmanın artmasıdır. Toplumu yığınsallıktan uzaklaştırdıkça, benzerlikler yerine farkları vurguladıkça insanın bireysel özelliklerini daha iyi geliştirmesini sağlamaktayız ancak insanların birbiriyle temasını güçleştirmekteyiz. Birey olarak farklılaştıkça aynı değerleri, aynı zevkleri olan, aynı konularla ilgilenen dost veya eş bulmak güçleşmektedir. Arkadaş bile daha güç bulunmaktadır. Sosyal ilişkileri kurarken kılı kırk yarmaktayız. Tabii başkaları da sonuç ya tutarsız ilişkiler kurmak ya da hiç kuramamak. Kitle toplumunun dağılması bireye özelliklerini gerçekleştirme olanağını getirmekle birlikte hiç olmazsa şu sırada yalnızlık acısının da yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Üçüncü dalga toplumu bu kadar donuk, bu kadar soğuk olmak istemiyorsa bu sorunu cepheden göğüslemek zorundadır. Bunu yapmaya nasıl başlayabiliriz? Yalnızlığın artık bireysel bir olgu olmaktan çıktığını, ikinci dalga kurumlarının dağılmasıyla toplumsal bir sorun olduğunu bir kere kabul ettik mi, yapılacak çok şey vardır. İşe bu topluluk duygusunun genellikle duyulduğu yerden, yani aileyi ve onun işlevlerini genişleterek başlayabiliriz. Sanayi devriminden bu yana aile, yaşlıları gittikçe daha çok sırtından atmaktadır. Eğer aile bu sorumluluktan bütün bütüne kurtarılmışsa, belki de şimdi geriye dönüp sorumluluğun bir bölümünü yeniden sırtlanma zamanı gelmiştir. Ancak eskinin özlemini çeken bir budala, bugünkü yaşlılar için kurulmuş özel ve resmi bütün bakım evlerinin kapatılmasını ve yaşlıların yine eskisi gibi ailelerine muhtaç duruma gelmesini isteyebilir. Ama yaşlılarını yaşlılar yurduna havale etmeyip kendileri bakan aileleri, vergi yoluyla ya da başka yollardan neden desteklemiyoruz, teşvik etmiyoruz? Kuşaklar arası aile bağlarını koruyanları, güçlendireni neden ödüllendireceğimize ekonomik bakımdan cezalandırıyoruz? Aynı ilke ailenin öbür işlevleri için de geçerli kılınabilir. Aileler gençliğin eğitiminde daha küçük değil daha büyük rol oynamaları için teşvik edilmelidirler. Kendi çocuklarına evde ders vermek isteyen ana babalara okul yardımcı olmalıdır. Onlara yasaları bozan garip insanlar diye bakılmamalıdır. Sonra ana babaların okul üzerindeki etkisi de azaltılmayıp tersine çoğaltılmalıdır. Okullar da çocuğa bir yerin bir parçası olmak duygusunu verme yolunda çok şey yapabilirler. Her çocuğa sadece kendisinin yaptığından ötürü not vermek yerine aldığı notun bir bölümü içinde bulunduğu sınıfın ya da sınıf içinde bir grubun başarısına göre verilmelidir. Bu çocuklara herkesin başkalarına karşı bir sorumluluğu olduğu duygusunu verebilir. Biraz teşvik edilseler düş gücünü kullanmasını bilen eğitimciler çocuğa bu duyguyu verecek çok daha güzel yollar bulabilirler. Şirketlerin de insanlar arası ilişkilerin gelişmesini sağlamak yolunda yapabilecekleri şeyler vardır. Üçüncü dalga üretim yöntemleri merkezcilikten kurtulmayı ve çalışma birimlerini küçültmeyi mümkün kılmaktadır. Yaratıcılığı olan şirketler birlikte çalışan küçük gruplar daha küçük şirketler kurma ya da kooperatifler kurma yolunda teşvik edilebilirler ve belirli işleri doğrudan doğruya bu kuruluşlarla yapabilirler. Bu büyük şirketlerin kendi kendini yöneten küçük birimler haline getirilmesi, yalnız yeni yaratıcı enerjilerin serbest kalmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir topluluk havasını da birlikte getirir. The Economist dergisinin bir yöneticisi, arkadaş olarak birlikte çalışmaya karar veren 6 ile 17 kişilik yarı özerk ekiplere piyasa güçleri hangi birimi kaça üretmesi gerektiğini söylemeli ve sonra onları bu üretimi kendi bildikleri şekilde yapmak üzere gittikçe daha çok serbest bırakmalıdır demektedir. Aynı yazar, dostluğa dayalı başarılı gruplar oluşturanların topluma çok yararları dokunur ve bunlar belki vergi yoluyla ya da sübvansiyonlarla desteklenmeyi hak ederler diye yazısını sürdürmektedir. Bu düzenlemenin ilginç olan yanı, gerekirse kâra dayalı bir şirketin bünyesi içinde, kooperatiflerin, hatta bir sosyalist üretim kuruluşunun bünyesi içinde de kâra dayalı şirketlerin yer alabilmesidir. Şirketler, emeklilik konusunda izledikleri politikaları da gözden geçirebilirler. Yaşlı bir işçinin birdenbire işten atılması, yalnız onu tam maaştan ve toplumun üreticilik saydığı bir rolden yoksun bırakmakla kalmaz, toplumsal ilişkilerin birçoğunu da koparıp götürür. Neden bir kısmı emeklilik planı gerçekleştirilmesin ve yarı yarıya emekliye ayrılmış insanlara dershanede ihtiyaç gösteren topluluk işlerinde gönüllü olarak ya da yarı ücretle çalışma imkanı tanınmasın? Topluluk oluşturan bir başka yol da emeklileri gençlerle ve gençleri emeklilerle temasa getirmektir. Her toplulukta yaşlılar yardımcı öğretmen olarak görev yapabilirler ve gönüllü olarak veya yarım gönülkesine göre çalışarak bildiklerini öğretmek için belirli aralarla yerel okullara çağrılabilirler veya onların rehberliğinden yararlanmak için belirli aralarla bir öğrenci gidip onları evlerinde ziyaret eder. Okulun kontrolü altında emekliye ayrılmış bir fotoğrafçı, bir ototamircisi, bir muhasebeci ve bunun gibi öğrencilere bildiklerinden bir bölümünü öğretebilir. Birçok durumda usta ile çırak arasında öğretim işlevinin ötesine giden sağlıklı bir ilişki doğabilir. Yapısı hızla çökmekte olan bir toplumda yalnız kalmış olmak bir suç değildir. Londra'da bir okuyucu, Jewish Chronicle'a yazdığı mektupta, herkesin karşı cinsten biriyle tanışmak amacıyla gittiği belli olan topluluklara gitmenin neden pek doğru olmayacağını sormaktadır. Mektup, Doğu Avrupa'daki Yahudi toplumlarında çöp çatanın evlenebilecek durumda olan insanları bir araya getirerek çok yararlı olduğunu, bugün de evlenmeleri kolaylaştıracak kuruluşlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmekte, açık açık kabul etmeliyiz ki yardıma, insanlarla temasa, bir toplum hayatına muhtacız diye devam etmektedir. Yalnızlık çeken insanları onurlu bir şekilde bir araya getirmek için geleneksel veya yepyeni birçok servise ihtiyacımız vardır. Bugün bazıları gazetelerde çıkan bu türden ilanlara güvenmektedirler. Çok geçmeden kablolu televizyonlarında tarafların buluşmadan önce hiç olmazsa birbirini görmüş olmasını sağlayacak reklamlara yer vermesi düşünülebilir. Ancak bu tür servisler yalnız evlenmek isteyenler için mi sağlanmalıdır? Neden evlenmenin dışında sadece bir araya gelip ahbaplık etmek isteyenler için bu tür servisler kurulmasın? Toplumun buna ihtiyacı var. Dürüst ve onurlu bir amaç güttükten sonra bunların geliştirilmesi için kafa yormakta utanılacak bir şey yoktur. Tele topluluk. Daha uzun dönemli bir toplumsal politika insanlar arasında bu teması sağlamak için haberleşmeye de önem vermelidir. İnsanların yakın ilişkileri içinde olmasını sağlayan toplulukların geri gelmesini isteyenler, toplumdaki hareketliliğin işe gidip gelmelerin bu toplulukları nasıl yok ettiğini gözden uzak tutmamalıdırlar. Bu konuya Şok adlı kitabımda uzun uzun değindiğim için aynı şeyleri burada da yenilemeyeceğim. Ancak 3. dalga uygarlığında bir topluluk havası yaratmak için belirli yerlerde ulaşımın yerine haberleşmeyi geçirmek zorundayız. Bilgisayarların ve telekomünikasyonun bizi karşı karşıya gelmekten alıkoyacağı, insanlar arası ilişkileri daha anlamsızlaştıracağı şeklinde halk arasında yaygın olan korku yersizdir. Hatta aslında bunun tersi doğrudur. Büro ve fabrikada bazı ilişkiler zayıflayabilirlerse de, evde ve topluluklardaki ilişkiler bu yeni teknolojiler sayesinde daha güçlenebilirler. Bilgisayar ve haberleşme bir topluluk oluşturmamıza yardımcı olabilir. Bunlar başka bir işe yaramasalar bile, hiç olmazsa büyük bir bölümümüzü sabahları yuvalarımızdan ve insancıl ilişkilere yer veren topluluklardan kopararak, daha zayıf olan iş ilişkilerinin içine sokan güçlerin elinde, kısacası işe gidip gelmekten kurtarabilir. Bu yeni teknolojiler çok sayıda insanın evinde çalışmasına imkan tanıyarak aile ve topluluk bağlarını güçlendirebilir. Elektronik köşk, çocuklar da dahil olmak üzere bir arada çalışan bir aile tipini yaratabilir, belki yabancıları da katarak bu aileyi genişletmek mümkün olabilir. Bütün gün evde birlikte çalışan karı kocanın akşamları dışarı çıkmak isteme olasılığı vardır. Belki bu sayede insanların karşı karşıya gelerek birbirleriyle temas etmesini sağlayacak çevre lokantalarının, tiyatrolarının, kulüplerinin sayılarının artması, kiliselerin canlanması beklenebilir. Sonra dolaylı ilişkileri de fazla küçümsememek gerekir. Sorun yaratan ilişkilerin dolaylı oluşu değil, pasiflik ve aczidir. Elektronik araçlar insanlarla yüz yüze gelmekten kaçan utangaçların ya da evden çıkamayacak durumda olan sakatların aynı konularla ilgilenen kimselerle kolayca temasa geçmesini sağlayabilir. Bu tür ilişkiler dolaylı bile olsalar yalnızlığın giderilmesinde bugünkü televizyondan daha yararlıdırlar. Bugünkü televizyonda mesajlar hep bir yönde işler ve seyirci pasif kalmıştır. İyi bir şekilde uygulandığı takdirde haberleşme araçları sayesinde bu tür teletopluluk meydana getirilebilir. Kısacası, 3. dalga uygarlığı topluluğu yıkmak şöyle dursun, onu güçlendirecek birçok olanağı da birlikte getirmektedir. Yaşamın yapılandırılması. Topluluğun yeniden canlandırılması ise aslında daha büyük bir sürecin parçası olarak görülmelidir. Çünkü 2. dalga kurumlarının yıkılması yaşamımızın yapısını ve anlamını da yok etmektedir. İnsanların yaşamlarının yapılandırılmasına ihtiyaçları vardır. Böyle bir yapıdan yoksun bir yaşam bütün anlamını yitirir. Yapının olmaması çöküntüye yol açar. Yapılar nispeten sabit dayanak noktaları sağlarlar. Bunlara da ihtiyaçlarımız vardır. Birçok insan için iş, paranın dışında bu nedenle psikolojik bakımdan çok önemlidir. Onlardan zamanlarını ve enerjilerini belirli bir şekilde kullanmalarını isteyerek, yaşamlarının geri kalan kısımlarını etrafında düzenleyecekleri bir yapı sağlarlar. Bir çocuğun ana babaya yüklediği yükümlülükler, bir yatalığa bakma sorumluluğu, bir kiliseye veya bazı ülkelerde bir siyasal partiye üye olmanın getirdiği katı disiplin, bütün bunlar yaşama basit bir yapı getirir. Gözle görülür bir yapının yokluğu bazı gençleri uyuşturucu madde kullanarak bu yapıyı sağlamaya götürür. Psikolog Rollo May, eroin alışkanlığı bir gence bir yaşayış şekli getirir. Sürekli olarak amaçsız yaşadıktan sonra artık polisi atlatmaktan, ihtiyacı olan parayı eroini bulmaktan oluşan bir yapıya kavuşur. Bütün bunlar ona eski amaçsız yaşamından farklı olarak yeni bir enerji ağı sağlar diye yazmaktadır. Çekirdek aile toplumun empoze ettiği bir program çok iyi belirlenmiş roller, toplum içindeki mevkilerin gözle görülür belirtileri ve anlaşılabilir bir otorite hiyerarşisi. Bütün bunlar, ikinci dalga çağında insanların büyük bir çoğunluğuna yeterli bir yaşam yapısı sağlamıştır. Bugün, ikinci dalganın sona erişiyle, üçüncü dalganın yapı getirici kurumları henüz yerini almadan birçok insanın yaşamındaki yapı yok olmaktadır. Milyonlarca insana günlük yaşamın herhangi bir düzenden yoksun görünmesi, bu insanların kusuruyla değil, yukarıda belirtilen nedenle açıklanabilir. Bu düzen kaybına, anlam kaybını da eklemeliyiz. Yaşamımızın önemi olduğu duygusu, aile, şirket, kilise, siyasal örgüt ve bunun gibiden oluşan toplumla sağlıklı bir ilişki içinde olmakla mümkündür. Sonra kendimizi daha geniş toplumun, hatta evrenin bir parçası olarak hissetmeye de bağlıdır. Bugün toplumsal temel kuralların ani değişikliği, toplumsal rollerin, toplum içindeki mevkilerin, otorite hiyerarşisinin eskisi kadar belirli olmaması ve hepsinden önemlisi düşünce sisteminin, endüstriyalitenin yok oluşu, dünya görüşümüzü alt üst etmiştir. Bunun sonucu olarak insanların çoğu çevrelerine baktıklarında sadece bir kaos görmektedirler. Kendilerini güçsüz, yaşamlarını anlamsız hissetmektedirler. Bütün bunlar, yani yalnızlık duygusunu, yapı kaybını ve anlamsızlığı bir araya getirince, çağımızın çok şaşırtıcı toplumsal olgularının ne anlama geldiğini kavrayabiliriz. Bu, şaşırtıcı toplumsal olgulardan bir tanesi de kültlerin doğuşudur. Kültlerin sırrı. Neden bugün görünüşte aklı başında, hayatlarında başarılı olmuş binlerce insan, ikinci dalganın çöküşüyle ortaya çıkan boşluğu dolduran kültlere çekilmişlerdir? Tahminlere göre 3 milyon Amerikalı 1000 kadar dinsel külte mensuptur. Bunların bazılarının büyük kentlerde tapınakları vardır. Bunlardan Sun Myung Moon'un Birleştirme Kilisesi'nin 60 bin ile 80 bin üyesi olduğu iddia edilmektedir. Bu örgüt New York'ta bir günlük gazete çıkarmaktadır ve para getirecek çeşitli işlere girişmiştir. Bu olguya yalnızca Amerika'da rastlanmaz. Son zamanlarda bir dava nedeniyle dünyanın dikkati İsviçre'deki İlahi Nur merkezine çekilmiştir. Londra'daki Economist dergisi şöyle demektedir. Bunlara daha çok Amerika'da rastlanmaktadır çünkü Amerika bu konuda dünyanın geri kalan kısmından 20 yıl ileridedir. Ama aynı olguya Avrupa'nın doğusunda da batısında da rastlamak mümkündür. Nasıl oluyor da mensupları bu örgütlere bu denli bağlı olabiliyorlar? Cevabı basit. Bunlar insanların topluluğa, yapıya, anlama, büyük bir ihtiyaç duyduklarını çok iyi anlamışlardır. Kültler de piyasaya bunları sürmektedir. Kült, yalnızlık çeken adama başlangıçta büyük bir açıklıkla dostluk elini uzatır. Bu kültlerden birinin bir görevlisi, eğer birisi yalnızlık çekiyorsa gider onunla görüşürüz. Çevremiz yalnızlık çeken adamlarla doludur demektedir. Yeni üye olan kişinin etrafını dostlar çevirir. Bunlar adamın her yaptığını onaylarlar. Kültlerin birçoğu komün hayatını da birlikte getirir. Eski üyelerin gösterdiği bu yakınlık o kadar tatlıdır ki yeni üyeler çok defa ailelerini ve eski tanıdıklarını aramazlar bile. Hayatları boyunca kazandıkları her şeyi külte armağan etmeye, kült uğruna uyuşturucu madde kullanmadan seksten vazgeçmeye hazırdırlar. Kült, yalnız bir topluluk, bir komün hayatı getirmez. Yokluğu çok hissedilen yapıyı da sağlar. Kültler davranışları büyük bir disiplin içine alırlar. Bazılarında bu disiplin dayakla, afarozla hatta hapisle sağlanır. Psikiyatr Sukedo, Johnstown'daki halk tapınağının birlikte intihar girişiminde bulunan üyelerinden sağ kalanlarıyla görüştükten ve üyelerin daha önce yazmış olduklarını okuduktan sonra şuna karar vermiştir. Toplum o kadar özgür ve insanların önünde o denli çok seçenek var ki karar vermekte güçlük çekilir. İnsanlar kararı başkalarının vermesini isterler, onlar yalnızca verilen kararı uygularlar. Eski karısı ve kızı Guyana'da Jim Jones'un peşinden ölüme gitmiş olan Sherwin Harris adındaki biri durumu şöyle özetlemiştir. Bu, bazı Amerikalıların yaşamlarına bir düzen, bir anlam getirmek uğruna nelere katlanabileceklerini gösteren bir örnektir. Kültlerin sağladığı bir başka şey de anlamdır. Her bir kültün gerçeklik konusunda belirli bir görüşü vardır. Yalnız o gerçeği bilir. Onun dışında yaşayanlar ya cahildirler ya da şeytanın kandırdığı insanlardır. Kültün mesajı sabah akşam yeni üyenin kafasına işlenir. Sonunda yeni üye de aynı görüşü benimser, konuşmalarında aynı terminolojiyi, aynı deyimleri kullanır. Kültün işlediği bu anlam, onun dışında olanlara saçma gelebilir ancak bunun hiçbir önemi yoktur. Hatta kültün mesajının gerçek içeriğinin de çok önemi yoktur. Onun gücü bizi kuşatan bölük pörçük olmuş kültüre bir sentez getirmesindedir. Yeni üye, bu genel çerçeveyi kabul eder etmez, çevresinden onu bombalarcasına gönderilen mesajları, bilgileri derleyip toparlama imkanı bulur. Bu ana çerçeve, dış gerçeklere uymasa bile, kültür mensubuna dışarıdan gelen verileri düzenleme olanağı sağlar. 8. kaset, 2. yüzün sonu.